Ayrım 23.
Sarsak sözlerin dikişsiz sözlerdir. Hiçbir konuda dikiş tutmaz, hiçbir kurala bağlılık göstermezler. Kuralsızlığın kurallarını dahi bilmezler. Özgürdürler. Dilediklerince anlam yüklenirler ama anlamsızlığa, ama saçma sapanlığa dönüşmezler. Sarsak sözler, ciddi sohbetler ve söz gelimi ikimiz arasında süre giden bu tür dertleşmeler arasında serpilirler. Dertleşmeleri yeğenileştirip hafif meşrep kılarlar. Dertleşenleri şaşırtırlar. Acaba ne demek istiyor diye belki heyecanlandırabilirler. Sarsak sözler gerçekten de bitirim sözlerdir. Öyleyse sarsak sözlerle saçmalamak içtenliğin ta kendisidir. Saçmalamak bazen vallahi içtenliktir. İçinden geleni olduğu gibi yapmışsın, söylemişsin ama saçmalamışsın. Ne olmuş yani? Ama yok, illa saçmalamamış olmak için sürekli tetikte mi duracaksın? Yanlış anlaşılmaktan korkarak karşındakini de yanlışını bulmakla tehdit ederek, saçmalamak felaket ise korkacaksın ve korkutacaksın, denge kuracaksın, kitaba uygun konuşacaksın ve her daim alıntılarla yazacaksın. İçinden geleni olduğu gibi söyleyemeyeceksin, başkaları da sana söyleyemeyecek. Örgütün varsa programını ezberleyecek, tüzük maddelerinden milim şaşmayacaksın, yine de içtenlikten söz edeceksin, oldu mu? En yakınlarınla bile dengeli konuşmak zorundaysan, içtenlikten söz etmen en büyük içtensizlik olmaz mı? Sınırsız bir içtenlik, sonuna dek götürülen bir içtenlik yok mu? Herkes gibi senin de kendine sakladığın bir şeylerin, duyguların, değerlendirmelerin, önyargıların, sezgilerin mi var? Senin de çoğu kez en büyük tepkilerinin altında kendine göre büyük, başkalarınca küçük hesaplar mı yatıyor? Açığa çıktığında küçük hesap adamı, içtenliksiz insan ilan edilmen korkusuyla açığa çıkaramadığın bilinç altındaki bastırılmış duygularınla mı yaşıyorsun? Oysa saçmalama korkusunu yenebilince gerektiğinde saçmalayabilme cesaretinle bilinç altındakileri bilinç üstüne çıkarman, vicdanını özgürleştirmen anlamıyla öyle güzel kucaklaşabilir ki. Kendinin psikiyatristi olabilince, kendini gerçekten tanıyabilince, çevrendekileri tanımada en geçerli ölçütlere sahip olabilirsin. Hiç kimse seni şaşırtmaz, hiç şaşırmazsın. Ama yanılsamalarınla yaşadığın sürece, aptal demesinler korkusuyla bizim kralın elbisesine övgüler düzdükçe, iç dünyandaki karanlığa bile şaşarsın. Umudunun neden gölgelendiğine, işlerin neden kötü gittiğine şaşarsın ve kalkar yalnızca Gorbaçovları suçlu ilan edersin. Kendini değil, Yeltsinlere yenilirsin. Yenilgini bir yenilgi gibi kabul etmezsin. Sen yalnızca yenilmişsindir ama hemen yenik düşmeyi benimsersin. Yenilmek başka, yenik düşmek başka. Yenik düşmek, düşmektir. Daha da kötüsü düşüp de kalkmamaktır. Ayağa kalkmak, beşeri enerji, yaşama enerjisiyle olanaklıdır. Saçmalamak, öfkelenmek, kıskanmak, bağırıp çağırmak, isyan etmek hep enerjidir. Bütün bunları merak eden üretebilir. Sonucu kabul etmek, merak etmekten vazgeçmektir. Sonucu reddeden başka bir sonucu merak edendir. Yenik düşmeyen, yenilen ama düşmeyen, yenildiğini bilen, düşen ama ayağa kalkan, isyan edendir. Hemen şimdi ise bugünün artık geçmişindir kuralı. Efendim, bu kadar saçmaladıktan sonra böyle bir kural da lazımdı. Söylemek istediğim şu, eğer yeni bir tarza hemen şimdi girişmeye niyetliysen, bugünün bile geçmiş dönem sayılmalı ve bu geçmişinin dahi değerlendirmesini yapabilmelisin ki sen yıllardır geçmiş değerlendirmesini ne zaman yapacağız diye soran birisin. Yeni dünya düzeninin tarihi dijital yazılıyor. İnsana dair güzelim duyguların yerini imajlar alıyor. Böylesi bir saçmalığın ortasında yaşadığın sürece bedelini mi ödemelisin? Yok be, hesabını sormalısın. Ama hesabı önce kendinden sormalı ve kendine verebilmelisin. Sana kaçık bu adam demelerinden çekinmeden, akıllı insan imajına gerek duymadan. Ne yaptın? Mayın eşekliği yaptın. Çoğu kimsenin yürümekten çekindiği devrimci siyasetin mayınlı tarlasında yürüyenler arasına katıldın. Katılımlarla yürüyüş kolu oluştu. Saçmaladığını düşündüler. Gerçekten eşek sandılar. Ama seni kimse öne sürmediği için, rahat ve bilincinin, vicdanının buyruğuyla yürümekten de hoşnut olduğun sürece, Belki proletaryanın öncüsü olamadın ama yolu açan bir mayın eşekliğini tercih ettin. İyi ettin. Bir yanda içine kapanık çevreler, bir yanda mücadele platformları yan yana duruyordu. Esas olarak birincilerin örgütlenmesi ancak içe kapanık örgütlenmeleri yaratabilirdi, bir işe yaramazdı ve mücadele platformları olmadan tek bacaklı olurdu. Esas olarak ikincilerin örgütlenmesi kapı pencere açık bir federatif örgütlenmeler, kendinde örgütlenmeler güruhu yaratabilirdi, bir işe yaramazdı ve devrimci çevreler olmadan tek bacaklı olurdu. Oysa devrimcilerin politik birliği eylemin devrimci birliği üzerinde, yani ortak pratikleri üzerinde sağlanabilirdi. Mücadele platformları eylemi, çevreler ise politikayı mı temsil ediyordu? Hayır, ayrım elbette bu denli kategorik değildi. Ama ikisini birleştirmek lazımdı. Çevreleri mücadele platformlarına sürüklemek ve bunlar üzerindeki politik birlik imkanlarını araştırmak. Sürüklemek önemliydi. Çevreleri sürüklerken dağıtabilmek için, dağılmış çevrelerin mücadele platformları üzerinde yeniden sancısız birleşebilmesi için. Kimisi buna illa kitaba uygun laf etmek lüzumlu sayıldığından aşağıdan yukarı örgütlenme filan dedi. Oysa sürüklemekten söz ediyordun. Aşağıdan ya da yukarıdan değil. Yukarıdan aşağı örgütlenme olabilmesi için çok mantıklı bir gerekçeyle yahu arkadaşlar yukarı filan yok. Öyleyse önce yukarının yani kadrolaşmanın yaratılması lazım diyordun. Bu anlamda yılların boşa geçmedi. İki bacağını birden kullanarak attığın adımlarla ağır aksak da olsa bugüne gelebildin. Geldiğin yolda 1/2 dikkat tabelası vardı. Tabelada örgüt fetişizmi yazıyordu. Yıllardır süren örgütsel dağınıklık örgüt fetişizmini yaratmıştı. Bir örgütümüz olsun da nasıl olursa olsun bir anlamda birileri müdahale etsin beklentisi. Birileri merkez olsun da kim olursa olsun. Paradoksal şekilde yine buna bağlı olarak yıllar süren başına buyrukluk ve kendinde örgütlenmelerde çalışma ve gündelik pratik alışkanlığı müdahale fobisini de yaratmıştı. Merkez yok ki müdahale olsun tepkisini. Bu tepkiyle ortak çalışma imkanları da çoğu kez kısırlaşmadı mı? Ortak çalışma imkanlarını araştıran her girişim kendini merkez yerine koyma olarak algılanmadı mı? Yenilgiye yol açan nedenlerden kaynaklanan haklı bir tedirginlik, yoğurdu üfleyerek yeme temkinliliği de bunu körükledi. Çeşitli iyi niyetli girişimlerdeki başarısızlıklar ise bunu alevlendirdi. Her girişim önce başarısına güvence ölçüsüne vurulur oldu. İşte bu anlamda da mayınlı olan bir tarlada yürümek gerekiyordu. Yaşanmış tarihlerinden kaynaklanan ve yaşanılan günde yeniden üretilebilen ortak pratiklere ve politik formasyonlara, niyetlere, sahip insanların ortak kavramları ve davranış normları olması doğal. Bu onların kendi aralarında başkalarına nazaran daha kolay anlaşabilmelerine yardımcı olur elbette. Ama ortak bir dili konuşurken farklı argümanlara dayanıyor olmak, farklı öneriler sunmak hiç yadırganmamalı. Bu kolektif çalışma ruhuna aykırı değil. Çünkü tam da kendi için örgüt anlamında örgütsel olmayan ama bunu amaçlayan bir kolektif çalışmanın yeter şartı farklı argümanlara rağmen ortak bir dili ve davranışı korumayı sürdürebilmek ve ortaklığı tam da bu farklılıklarla yeniden üretebilmek. O halde farklılıkları örgütleyebilmiş bir kendi için örgütün yaratılmasında farklı çözüm önerileri hiç de politik ayıp sayılmamalı. Üstelik bugün öyle bir konjonktürde yaşanıyor ki her farklı gibi görünen çözüm önerisini geçerli kılan zeminler, bunların her birine somut hayatta denk düşen karşılıklar mevcut. O halde örgütlenme ustalığı bunlara enterkonnekte bir tarzda birbirini tamamlayan unsurlara dönüştürmekte yatabilir. Şimdi en büyük tehlike farklılıkları rasyonalize etme, ortak payda bulma adına bunları törpüleme. Oysa bugün her biri mızrak ucu olabilen farklılıklarla bunları elbette birbirimize batırmadan karşı tarafa saldırmak lazım. Lütfen ne olur bundan her kafadan ses çıkmasını ya da herkesin kendi başına istediği gibi faaliyet göstermesini savunduğum gibi bir sonuç çıkarma. Aynı hedefe yönelebilen çok sesli bir ortak irade ve pratik yaratılma sonucunu çıkar. Bunun nasıl olabileceğini biraz sabret, 5. mevsimde tartışacağız. Şimdi senin için mayın eşekliği dönemi bitsin bilinç kabuklarını kıracak, sivri düşüncelerin ile yer alacağın düşünce provokasyonu dönemi başlasın. Entelektüel provokasyon, tecrübesizliğini dahi sorunların çözümünde entelektüel bir tazelik olarak kullanabilmendir. Demoralizasyonu böyle canlı bir atılımla ve pratik içindeki tartışma sürecin ile alt edebilirsin. Herkesin memnun kaldığı ama yeni hiçbir gelişmenin olamadığı basit uzlaşmalarla değil. Farklılıkları da bir arada tutabilen ortak bir zeminden ideolojik politik çıkış yapmak ve yenilginin yerine başarı koymak istiyorsan, isyankar bir uzlaşmacı adımlarıyla zahmetli bir yürüyüşü de göze almalısın, hep birlikte. Moralist kural: yenilgi yenileni illa ya muhafazakar ya münkir mi yapar? Her ikisi de kış ideolojisi. Oysa şimdi ilkbahar ve ilkbaharda yaratıcılık var. Hem baharda yaz hazırlığı yapılır, bahar temizliği. Bütün yenilgi psikozlarının, muhafazakarlıkların tozu atılmalı. Şöyle: bazı olguları birbirinin zıttı, birbirinin seçeneği gibi algılarsın. Ama sonra bir bakarsın, bu olgular uzun dönemde bir bütünün birbirini tamamlayan parçalarından başka şeyler değilmiş. İç dünyan ile dış dünyan arasındaki ilişki de böyle mi dersin? Bu sapmayı yalnızca evrensel değişme ilkesiyle, dönüşme gerçeğiyle sınırlaman doğru olmaz. Asıl önemli olan, değişimden dönüşümden önce birbirine karşıt gibi görünen olguların aynı bütünlük içinde birbirini tamamlayan parçalar olabildiğini saptayabilmen, gündelik yaşantın ile iç dünyanı birleştirebilmen. İşte bunu sezebildiğin ölçüde yaşamayı bir sanat haline getirmen ve ona özel bir anlam katabilmen olanaklı. Öyleyse demoralizasyon kuralı yerine moralist kuralı yazmaya başlamalısın. Ama bak, burada belki de önceden söz etmeyi unuttuğum çok duyarlı bir konu var. İç dünyan ile dış dünyanı birleştirmek derken aslında bitiştirme söz konusu. Yani yerlerini değiştirme değil. İç dünyanın yerine dış dünyanı yerleştirsen, dış dünyanın yerine de iç dünyanı. Olmaz ya, yine hiçbir şey değişmemiş olur. Yalnızca ünvanın değişir. Vallahi deli derler sana. Ben de derim. Ama bitiştirmek, aradaki sınırları kaldırmak senin yaşama alanını genişletir, seni çoğaltır, kastettiğim bu. Aksi halde bu kastın ötesinde sürekli değişmeden söz edip durman da zaten bir işe yaramaz. Kimi zaman değişmeyeni de görebilmelisin. Değişim karşı konulabilecek bir güç değil elbette ve hiçbir konuda ve hiçbir boyutta. Ama Adalet Ağoğlu'nun dediği gibi her insan her büyük değişim içinde bile bazı küçük değişiklikleri saklı tutmayı ister. Evler değişmeli ama eşyalar, tuzluklar yerli yerinde durmalıdır. Kimi zaman değişmemeyi de arzulayabilmelisin. Kendi iç dünyanda bırak, bir şeyler de değişmeden kalabilsin. Zata mahsus ve kimse bilmesin. Değişim süreçtir. Süreç başlangıç, gelişim sonuçtur. Sonuç bir başlangıç, başlangıç bir sonuçtur. Gelişim başlangıçlar ve sonuçlar dizisidir. Sonuç bir gelişimdir başlangıçta. Başlangıç süreçtir. Gelişim süreçtir, sonuç süreçtir. Ama süreç başlangıç, gelişim ve sonuçtur. Tamam mı? Bunlar soyut sözler. Biraz daha somut olanı şöyle: sımsıcak bir karanlığı mı yeğlersin, buz gibi bir aydınlığı mı? Hoşgörüsüz bir uzlaşmayı mı yeğlersin, hoşgörülü bir didişmeyi mi? Sımsıcak bir aydınlık, hoşgörülü bir uzlaşma bulamadığın ölçüde, evet, hangisini yeğlersin? Asıl olan hangisi? Asıl olan gerekli olan mı, yeterli kılan mı? Öz mü, biçim mi? Gerçek hayatta bunları ayırt etmen yine zor. Keşke ikisi birlikte olsa. Gerekli koşullar, bunları yeterli kılan koşullarla birlikte gerçekleşse, biçim öze, öz biçime denk düşse. Al sana süper ego, santrik bir keşke. İç dünyan öz, dış dünyan biçim olsa ne olur? Her sabah güneş senin için doğar ve her akşam senin için batar. Ama tatsız bir tek düzelik. Adamın canı sıkılır be, sen de Nesimi gibi Enel Hak demiş olursun. Tanrı olmak hiç de keyifli bir meslek değil öyleyse. En iyisi insan kalmak. Özgür insan. Nesnel düzlemde biçim öze, öz biçime birebir denk düşüremiyorsa ne yapacaksın? Başka yolu yok deyip öznel mi davranacaksın? Belki insanca olanı seçmen, öznel davranmandır. Bireysel düzlemde öznel, duyarlı, duygusal, özverili, hoşgörülü olabilmen ve böylece evrensel düzlemde bir insan olarak nesnel davranmış olmanın hazzını tadabilmendir. Yeri geldiğinde, yani didişmekten kaçınamadığında, hoşgörülü davranmaktan da kaçınmayışındır. Söylediklerimi hala soyut, genel geçer buluyorsan, şunları eklememde yarar var. Yaşadığın süreçte, yeri geldiğinde kötü bir sonucu iyi bir başlangıç kılmayı, doğru bir başlangıcı yanlış bir sonuç olarak kabullenmeyi başaracaksın. Burada aslında gönlünü ferah tut öğüdüyle, sorun alanını genişletme, çözümü arasında fark yok. Her koşul altında, öyleyse geniş bakışlı, çok dünyalı olarak, içinde yer aldığın süreci gerektiğinde küçümseyip, onu daha büyük süreçlerdeki bir başlangıç, bir sonuç, gelişmenin herhangi alt edilebilir bir evresi olarak görebilmen önemli. Ve sürecin tek tek unsurlarını da öyle. Kötü unsurların bir başka sürecin iyi unsurları olabileceğini, daha da ötesi, senin için kötü görünen unsurların söz gelimi benim için iyi unsurlar olabileceğini fark edebilirsen, nesnel değerlendirmenin bu şekilde senin ve benim öznel değerlendirmelerimizin bileşkesinde yaptığını görebilirsin. Ölçüyü hep elinde tutan kişi kendi gerçek ağırlığını unuturmuş. Ölçüyü biraz başkalarının da eline vermeyi kabullensen ve buna alışsan kötü mü olur? Sana öğüt vermek kolay. Zor olan bunlara seni inandırmak. Bir kere olsun sessiz çağrışımların akıntısına kapılmadan dupduru bir dinginlikte kımıltısız kala kalmayı başarabilsen, bir şeyleri bir yana bırakabilsen, tutunsan, karabasanlardan azade bir kış uykusuna tutunabilsen, uyku sürse, dilediğince sürse, sürmedi mi? Dilediğin, sonra uyansan, karabasanlardan azade bir bahar uyanıklığına uyanabilsen, dış dünyandaki sabahın ile iç dünyandaki sabahı aynı anda yaşarken, iç dünyandaki ilkbaharın da dış dünyanda bir ilkbaharı başlattığına tanık olabilirsin. Başarmaya mecbursan eğer, başka söze ne aciyet? İsyankar bir uzlaşmacı olma kuralı. İlkbaharı bekliyor musun, gelmeden getiriyor musun? Çünkü beklerken alışmak, bekleme alışkanlığı yaratır ki bu da muhafazakarlığın bir başka çeşidi. Öyle olmak istemiyorsan, kuralsızlığın ortasına aykırı kuralını yazabilirsin. Uzlaşmacılık bir kötü nitelemedir. Akla hep düşmanla uzlaşmayı getirir. Ama sen sen ol, uyuşmaktan kork, uzlaşmaktan korkma. Uzlaşma bir zorunluluk olduğu zaman hemen sor. Kim ile ve ne ile? Önemli olan uzlaşmacılığın değil, kim ile ve ne ile uzlaştığın. Ve şimdi söyleyeceklerimi dikkatle dinle. İsyankarlığından vazgeçmeden, asi bir uzlaşmacı olmayı göz ardı etmeden, alışkanlıkların farkına varmadan, yapmakta izlemekte olduğun, farkına varınca yadırgadığın davranışların mı? Alışkanlığın böyle alışılmadık tanımlarında farklı boyutlarını bulabilirsin. Bence alışmak sözcüğün iki anlamıyla da uyuşmaktır. Uyuşuk olmak ve uyum sağlamak. Birincisi uyuşuk olmak, umursamamaktır, boyun eğmektir. İkincisi uyum sağlamak, uzlaşmaktır. Alışmanın olumlu olumsuz içerikleri biçiminde yansır. Uyum sağlamak, alışmanın olumlu bir yönsemesi. Boyun eğmek, olumsuz bir yönsemesidir. Olumlu olana uyum da sağlanır, boyun da eğilir. Bu davranış farklılığı alışılan olgudan, koşullardan değil, alışılanın niteliğinden kaynaklanırsa eğer, var olduğu kadarıyla iç dünyandaki demoralizasyona, karanlığa ve dış dünyandaki depolitizasyona, rezilliğe isyan edeceksin. İç dünyan dış dünyana boyun eğmeyecek ama iki dünyanı uyumlu, bitişik kılacaksın, uzlaşacaksın, uzlaştıracaksın. Nasıl? Olumsuz koşullara alışmaktan söz ederken uyum sağlamak ile boyun eğmek arasındaki ayrıma dikkat etmelisin. Olumsuz koşullara uyum sağlamak tuzaklarla doludur. Elbet en geçerlisi, ta baştan eğer mümkünse olumsuz koşullara hiç uymamak, onu reddetmektir. Bunun için ise güçlü olmak birinci kuraldır. Güçlü olmadan karşı çıkmak intihardır. İntihar, olumsuz koşulların yok etmesine gerek kalmadan kendini yok etmektir. Yok olmamak için uzlaşmak, uyum sağlamak zorunlu olabilir. Böyle bir durumda uyum sağlamak ile boyun eğmek arasındaki uzaklık çok azdır. Böyle bir durumda uyum sağlamak koşullu, ilkeli olmayı, uyanık olmayı, uyum sağlayayım derken uyuşup kalmamayı gerektirir. Çünkü uyum sağlamak yazgıyı kabullenmek değildir ama boyun eğmek fatalizmdir. Uyum sağlamak hangi koşulda olursa olsun birbirine denk düşmeyen farklı parçalar ya da bir parça ile bir bütün arasındaki dış dünyadaki bölünmüşlükler, iç dünyan ile dış dünyanın arasındaki bölünmüşlükler ve benzeri arasındaki uzlaşmadır. Uzlaşma parçaları bitiştirme, birleştirme, sorun alanını genişletmektir. Sorun alanı genişletmek, çözüm alanını genişletmektir. Uzlaşma burada düzensiz, bazen çatışık ilişkilerin düzenli ilişkilere dönüşmesidir. Olumlu koşullardaki uyum sağlama, uzlaşmanın ardında yatan düzensizliği, uyumsuzluğu her iki yan açısından ortadan kaldırmayı amaçlar. Olumsuz koşullardaki uyum sağlamada uzlaşmanın ardındaki çatışmayı ortadan kaldırmayı ama uzlaşan lehine ortadan kaldırmayı amaçlamalıdır. İlişkinin bu şekilde düzenli hal alması eşitsizliği ortadan kaldırmaz. İki farklı bütünselliği birbirine denk düşürerek dengesizliği pekiştirir. Denk olmamayı giderirken yapay bir denge yaratarak dengesizliği sürdürür. Özellikle olumsuz koşullarda tek yanlı uyum sağlama durumunda bu olgu açıkça görülür. Bu durumda tek yanlı uyum sağlayan ödün verendir. Ödün vererek özveride bulunarak zaman kazanan ve zaman içinde güçlenendir. Kendi konumunu yeniden uyum sağlayacağı bütüne göre düzenleyendir. Uyum sağlanılan açıkça baskın olduğunda uyum sağlayanın kendi benliğini koruma, iradesini yitirmeme gücü daha fazla önem kazanır. Baskın güce karşın bu iradi güç, bağımsızlık gücü hiç olmazsa bu kez lehine olan, statükoyu koruyan bir yapay denge oluşturabilir. Bunun için ödün vererek uzlaşma yoluna gidilmesi, aslında baskın olan güce karşı uyum sağlayanın uzlaşma altındaki çatışmanın çözümünde inisiyatif kazanma çabasından başka bir şey değildir. Böyle bir çaba ile iç dünyanda demoralizasyonu yenebildiğin ölçüde, moralist bir mevziden dış dünyaya meydan okuyabilmen, didişerek ve yaşayarak dış dünyaya kafa tutabilmen, başka ne anlama gelebilir ki? İşte inisiyatif tam da böylesine yaşamaktır. Şu anda pek çok bakımdan güçsüzsün. İnisiyatif, güçsüz için her şeydir. İnisiyatif sürekli olarak baskın gücün, seni depolitizasyonu ile kuşatan bir dış dünya ve bunun uzantısı demoralizasyonu ile boğan bir iç dünya elindeyse uyum sağlamaktan söz edilemez. İlişki düpedüz boyun eğme ile sonuçlanır. Bitkisel hayat ya da ot gibi yaşamak. İnisiyatif güçsüz ama şimdilik güçsüz olanın, bilincinin ve vicdanının elindeyse ilişkilerin yeniden düzenlenmesi yoluyla uzlaşarak güç kazanmak ve böylece uzlaşmayı, çatışmayı yok etmek mümkün olabilir. Boyun eğmek ise bunun tersine iç dünyanın meşru iradesinin, bilincinin ve vicdanının, dış dünyanın nesnel ve gayrimeşru iradi gücü karşısında eğik olmasının, teslim olmasının ürünüdür. İnisiyatifsizliktir, inisiyatif dinamizmdir. Uyum sağlayan dinamiktir, boyun eğen pasiftir. Boyun eğmenin üstü örtülü biçimleri vardır. Alışmanın en uç noktası olan kanıksamak, umursamamak. Olumsuz koşullarda boyun eğmenin kendini göstermesidir. Olumsuzu kanıksamak onu kabullenmektir, onunla özdeşleşmektir. Bir de konformizm vardır. Yürürlükteki kurum, ölçüt ya da koşullara, görece katı kalıplara eleştirel bir değerlendirme yapmaksızın uymak, konformizmin sözlük tanımıdır. Dış dünyanın kurallarına ve kalıplarına uyumlu birey olmayı benimsemek, konformizm boyun eğen, değişime katkıda bulunmayan uyuşuk bir alışkanlıktır. Uyuşukluk tevekküldür. Uyuşuklukta uyum sağlamadaki bağımsızlık, özveri, çaba yoktur. Teslimiyet ve yok oluşu kabullenme, olumsuzla özdeşleşme, onun tarafından özümsenmeye karşı çıkmayan bir hiçleşme vardır.